Ayrım 35, sayfa 410. Polislik mesleğinin yazılı olmayan kurallarından biri mümkün olduğunca az konuşmayı gerektiriyordu ve görünüşe göre Nardo bu kuralı harfiyen uyguluyordu. Garney belli belirsiz sorularla gerçeği ortaya çıkarabilirdi ama bu zaman kaybından başka bir şey kazandırmazdı. O yüzden doğruca konuya girdi. ''Yüzbaşı, bu anlattıklarınız işe yaramaz bir dizi saçmalık.'' dedi. Sanki içinde bulunduğu durum midesini bulandırıyormuşçasına uzakta bir noktaya bakmayı tercih etti. ''İşe yaramaz saçmalık mı?'' Nardo'nun sesi neredeyse fısıltı gibi çıkıyordu. ''Bana anlattıklarınızın doğru olduğuna eminim. Fakat eksik olan bir şey var ve asıl önemli olan da bu eksik kısım.'' ''Belki eksik kısım seni ilgilendirmiyordur.'' Nardo hala kendinden emin bir duruş sergilemeye çalışıyordu. Fakat öfkesi biraz olsun yatışmıştı. ''Bakın, burada olan biteni yargılamaya çalışan meraklı bir pislik değilim. Gregory Dermot'un bu sabah bir telefon aldı ve benim hayatımın tehlikede olduğunu öğrendi. Benim hayatım. Eğer burada olup bitenin sizin o sözde aile içi kavganızla bir alakası varsa bunu bilmek benim en doğal hakkım.'' Nardo boğazını temizledi ve tavana baktı. Sanki söylemesi gerekenler ya da buradan çıkmasını sağlayacak bir acil durum çıkışı tavanda beliriverecek gibi davranıyordu. Garney daha sakin bir ses tonuyla ekledi. ''Başlangıç olarak bu olaya karışan insanların adlarını söyleyebilirsiniz.'' Nardo bu sözleri başıyla onayladı ve arkasında durduğu sandalyeyi çekerek oturdu. ''Jimmy ve Felicity Spinks, hiç hoş olmayan bir gerçeği açıkça çıkarmış gibi konuşuyordu. Açığa çıkarmış gibi konuşuyordu. İsimleri söyleyiş şeklinizden onları gayet iyi tanıdığınızı anlıyorum.'' ''Evet öyle, her neyse işte.'' Evde bir yerlerde bir telefon çalıyordu. Nardo bu sesi duymamış gibiydi. ''Jimmy alkole biraz düşkündü. Hatta birazdan da fazla. Bir gece eve sarhoş geldi. Felicity ile kavgaya tutuştu. Dediğim gibi kırık bir şişeyle kadının boğazını feci şekilde kesti. Felicity çok kan kaybetti. Ben görmedim. O gece çalışmıyordum. Ama olay yerine giden arkadaşlar bir hafta boyunca orada gördükleri kanı anlattı durdu.'' Nardo yine masaya bakıyordu. ''Peki kadın kurtuldu mu?'' ''Ne? Evet evet kurtuldu ama sadece nefes alıp verebilecek hale gelmişti. Beyin hasarı.'' ''Sonra kadına ne oldu?'' ''Ne mi oldu? Sanırım bir tür bakım evine kaldırıldı. Kocasına ne oldu?'' Nardo bir an tereddüt etti. Garney adamın hatıralar yüzünden mi yoksa konuşmak istemediği için mi böyle olduğunu anlamaya çalışıyordu. ''Nefsi müdafaa olduğunu iddia etti.'' dedi. Bu durumdan hiç hoşlanmadığını oldukça net anlaşılıyordu. Sonunda bir pazarlık yapıldı. Sosyal hizmet karşılığında cezalandırılacağı yıllar azaltıldı. Kasabayı terk etti. Sosyal hizmetler çocuğunu aldı. Hikaye bu kadar. Garney'in yaptığı binlerce sorgulama sonrasında iyice keskinleşen sezgileri hala eksik bir şeyler olduğunu söylüyordu. Bekledi ve Nardo'nun rahatsız tavırlarını izledi. Arkadan gelen sesleri duyabiliyordu. Muhtemelen telefonu açan kişinin sesiydi ama ne söylediğini tam olarak duyamıyordu. ''Anlamadığım bir şey var.'' dedi. ''Bu hikayenin sizin için ne gibi bir önemi olabilir ki? Siz en baştan anlatmak yerine özet geçmeyi seçtiniz.'' Nardo doğruca Garney'e baktı. ''Jimmy Spinks bir polisti.'' Garney'in vücudunu saran ürperme hissi yerine acilen cevaplanması gereken bir düzine soruya bıraktı. Fakat henüz bir soru bile soramamışken çene yapısı son derece belirgin olan bir kadın kapıda belirdi. Saçları asker saçı gibi kısacıktı. Üzerinde kot pantolon ve koyu renkli bir polo gömlek vardı. Sol kolunun altında ise kolayca erişebileceği şekilde askıya yerleştirmiş bir Glock tabanca kabzası görünüyordu. ''Efendim, bilmeniz gereken bir telefon aldık.'' Her ne kadar dile getirmese de gözlerinde acilen bilmesi gerektiğine dair ifade vardı. Birileri ortamı dağıttığı için rahatlamış görünen Nardo, bütün ilgisini kapıda beliren yabancıya yöneltti ve kadının detaylara girmesini bekledi. Fakat kadın şüpheli bir ifadeyle Garney'e baktı. ''O bizden,'' dedi Nardo. Ama sesinden bu durumun hiç hoşuna gitmediği anlaşılıyordu. ''Devam et.'' Kadın Garney'e bir kez daha baktı. İlki gibi bu da arkadaşça bir bakış değildi. Sonra masaya yaklaştı ve Nardo'nun önüne minyatür bir dijital telefon kayıt cihazı koydu. Neredeyse bir iPod büyüklüğündeydi. ''Hepsi burada efendim.'' Nardo cihazı elinde döndürdü ve bir an tereddüt etti. Sonra da bir tuşa bastı. Konuşmalar hemen duyulmaya başlandı. Ses kalitesi mükemmeldi. Garney ilk konuşan kişinin sesini hemen tanıdı. Zira kadın hemen yanında duruyordu. ''GD güvenlik sistemleri.'' Belli ki kadın Dermot'un telefonunu bir çalışanı olarak cevaplamak üzere görevlendirilmişti. İkinci ses biraz tuhaftı fakat Mark Miller'ın isteğiyle dinlediği telefon görüşmesindeki sese benziyordu. Bu iki görüşme arasında 4 cinayet gerçekleşmişti. Bu ölümler Garney'in zaman kavramını derinden etkilemişti. Pini'de Mark, Bronx'taki Albert Radin, Sutterton'da Richard Karch. Parantez, Richard Karch. Bu ismi her duyduğunda içinde tuhaf bir his beliriyordu. Bir tür uyumsuzluk gibi. Neden? Ve Wisherley'de memur Gary Sishek. Bu vurgulama ve aksanı karıştırması imkansızdı. Tanrı'yı duyabilseydim bana ne söylerdi? Telefondaki ses korku filmlerindeki kötü karakterlerden biriymiş gibi konuşuyordu. Affedersiniz. Telefonu cevaplayan kadın polis gerçek bir resepsiyonist gibi şaşırdığını gösteren bir tepki vermişti. Telefondaki ses daha ısrarcı bir tavırla yineledi. Tanrı'yı duyabilseydim bana ne söylerdi? Affedersiniz, tekrar edebilir misiniz? Sanırım hatlarda bir sorun var. Şu anda bir cep telefonuyla mı görüşüyorsunuz? Kadın polis Nardo'ya hızlı bir açıklama yaptı. Dediğiniz gibi aramayı uzun tutmaya çalışıyordum. Onu mümkün olduğunca hatta tutmaya çalıştım. Nardo bu sözleri başıyla onayladı. Sonra kayıt cihazını dinlemeye devam ettiler. Tanrı'yı duyabilseydim bana ne söylerdi? Ne demek istediğinizi anlayamadım efendim. Ne demek istediğinizi açıklayabilir misiniz? Ses birden yükseldi ve şu sözleri söyledi. Bana hepsini öldür derdi. Efendim? Kafam karıştı. Benden bu mesajı not edip birine iletmemi mi istiyorsunuz? Sonra tiz bir kahkaha duyuldu. Sanki birileri telefon kağıtları buruşturuyor gibiydi. Mahşer günü geldi. Başka söze ne gerek? Dermot gözünü dört aç. Garney sen de acele et. Temizlikçi geliyor. Tik tok tik. 50. Bölüm Araştırma. İlk konuşan Nardo oldu. Bütün konuşma bu kadar mı? Evet efendim. Arkasına yaslandı ve şakaklarını ovaladı. Şef Mayer'dan ses yok mu hala? Otele mesaj bırakmaya devam ediyoruz efendim. Ayrıca cep telefonuna da mesaj bıraktık. Henüz yanıt vermedi. Arayanın numarası gizliydi, yanılmıyorsam değil mi? Evet efendim. Hepsini öldür ha? Evet efendim. Tam olarak bu sözleri söyledi. Kaydı tekrar dinlemek ister misiniz? Nardo başını iki yana salladı. Sence kim gönderme yapıyor? Efendim? Hepsini öldür. Hepsi kim? Kadın polis ne diyeceğini bilemez bir haldeydi. Nardo Garney'e baktı. Sadece bir tahmin yüzbaşı ama ya ölüm listesindeki diğer isimler ya da bu evde bulunan herkes. Temizlikçi geliyor da ne demek dedi Nardo. Neden temizlikçi? Garney omuzlarını silkti. Hiçbir fikrim yok. Belki bu kelimeyi kullanmayı seviyordur. Patolojik olarak yaptığı işle bağlantılı. Nardo'nun yüzünde bu durumdan hiç hoşlanmadığını gösteren bir ifade belirdi ve yüz hatları kırış kırış oldu. Sonra kadın polise döndü ve ilk kez adıyla hitap etti. Pat, koca Tommy ile birlikte evin dışında bekle. Birbirinize zıt köşelerde durun. Böylece evin bütün kapı ve pencerelerini kontrol altında tutmuş olursunuz. Ayrıca şu sözlerimi herkese ilet. Bütün polis memurları tek bir silah sesi duyulduğunda ya da rahatsız edici durum cereyan ettiğinde hemen bu evde toplanacaklar. Sormak istediğin bir şey var mı? Silahlı bir saldırı mı bekliyoruz efendim? Sesinde beklenti dolu bir tını vardı. Bekliyoruz diyemem ama olması mümkün diyebilirim. Sizce o kaçık pislik hala bu civarda mı? Kadının gözlerinden ateş fışkırıyordu. Olabilir. Koca Tommy'ye son telefon görüşmesini de aktar. Tetikte olun. Kadın polis başıyla selam verdikten sonra odadan ayrıldı. Nardo acı dolu bir bakışla Garney'e döndü. Ne düşünüyorsun? Sence şövalyeliği bir kenara bırakıp eyalet polisine acil bir durum olduğunu haber versek mi? Yoksa bu telefon görüşmesi sadece saçmalıktan mı ibaret? Şimdiye kadar yaşanan cinayetleri düşününce bu telefon görüşmesinin saçmalık olduğunu varsaymak düpedüz ahmaklık olur. Ben hiçbir şeyi varsaymıyorum, dedi Nardo. Öfkeden dudaklarını büzdü. İkili arasındaki gerginlik sessizliğe dönüştü. Sessizliği bozan da üst kattan gelen bir ses oldu. Yüzbaşı Nardo, Garney. Nardo sanki karnına kramp girmiş gibi yüzünü buruşturdu. Belki Dermot'un aklına başka bir anı gelmiştir de bizimle paylaşmak istiyordur, dedi ve sandalyesine iyice yerleşti. Ben bakarım, dedi Garney. Odadan çıkıp koridorda ilerledi. Dermot yatak odasının kapısında duruyordu. Merdivenlerin hemen başında. Sabırsız, öfkeli ve yorgun görünüyordu. Sizinle konuşabilir miyim? Lütfen. Lütfen kısmını pek içten söylememişti. Dermot ayakta duramayacak kadar titriyordu. Bu yüzden Garney yukarı çıktı. Yukarı çıkarken de buranın normal bir ev gibi olmadığını düşündü. Burası bir iş yeriydi ve konaklamak için bir yer ilave edilmişti. Garney'in büyüdüğü şehirde böyle düzenlemelere sık rastlanırdı. Dükkan sahipleri dükkanların üst katında yaşardı. Tıpkı her yeni müşteriyle hayata karşı beslediği nefret biraz daha artan o restoran sahibi ya da mafya bağlantılı cenaze levazımcısı ve şişman karısıyla şişman dört çocuğu gibi. Onları düşünmek bile kendini kötü hissetmesine neden oldu. Yatak odasının kapısına geldiğinde bu düşünceleri bir kenara bıraktı ve Dermot'un yüzünden okunan rahatsızlığa odaklandı. Adam Garney'in arkasından aşağı baktı. Merdivenlerden aşağısını görmeye çalışıyordu. Yüzbaşı Nardo gitti mi? Aşağıda. Sizin için ne yapabilirim? Arabaların uzaklaştığını duydum, dedi. Sesinde suçlayıcı bir ton vardı. Uzağa gitmediler. Dermot aldığı yanıttan memnun kalmamıştı ama yine de başıyla onayladı. Belli ki aklında bir şey vardı ama asıl konuya girmek için hiç acelesi yoktu. Garney bu fırsatı değerlendirdi ve birkaç soru sordu. Bay Dermot, mesleğiniz nedir? Ne? Adam hem şaşırmış hem de kızmıştı. Tam olarak nasıl bir iş yapıyorsunuz? Benim işim mi? Güvenlik. Yanılmıyorsam bu konuşmayı daha önce yapmıştık. Yüzeysel olarak, dedi Garney. Gülümsüyordu. Belki biraz detaylandırmak istersiniz. Dermot'un iç çekişi bu isteği gereksiz bir vakit kaybı olarak gördüğünün en güzel kanıtıydı. Bakın, dedi. Oturmam gerek, tamam mı? Sonra koltuğuna döndü ve oturdu. Ne gibi detaylar? Şirketinizin adı GD Güvenlik Sistemleri. Bu sistemler kim için, ne tür güvenlik sağlıyor? Dermot diğer bir iç çekişin ardından yanıtladı. Şirketlerin gizli bilgilerini koruma altında tutmalarına yardımcı oluyorum. Peki bu yardımlarınız ne şekilde hayata geçiriliyor? Veri tabanı koruma uygulamaları, virüs programları, güvenlik kalkanları, protokolleri, sınırlı erişim, kimlik doğrulama sistemleri. Bunlar genel olarak yaptığımız işlerin ana kategorileri diyebilirim. Yaptığımız, efendim, projelerinizden bahsederken yaptığımız işler dediniz. O manada demek istemedim, dedi Dermot. Sadece kurumsal bir ifade olarak kullandım. Bu da GD güvenlik sistemlerini biraz daha büyük gösteriyor, değil mi? Niyetim bu değildi, sizi temin ederim. Müşterilerim yalnız çalışmamdan fazlasıyla memnun. Garney etkilenmiş gibi başını öne arkaya sallıyordu. Bunun nasıl bir avantaj sağladığını tahmin edebiliyorum. Peki bu müşteriler kimler? Gizliliğin kendileri için son derece önemli olduğunu söyleyen müşteriler. Garney Dermot'un ters yanıtı karşısında masumca gülümsedi. Sizden bildiğiniz sırları açıklamanızı istemedim. Sadece müşterilerinizin hangi iş grubundan geldiğini merak ettim. Veri tabanları oldukça hassas bir gizlilik endişesi taşıyan işler. Mesela kişisel bilgiler. Ne tür kişisel bilgiler? Dermot konuşarak yaptığı sözleşmeleri ne derece riske attığını değerlendiriyordu. Sigorta şirketleri, finansal hizmet şirketleri, sağlık sektöründeki firmalar tarafından toplanan bilgiler. Tıbbi veriler mi? Büyük bir kısmı, evet. Tedavi verileri, temel sağlık kodlama sistemine girişi yapılan veriler. Konumuzda ne alakası var ki? Sanıyorum siz oldukça geniş bir tıbbi veri tabanına erişim sağlamaya çalışan bir bilgisayar korsanıydınız. Buna ne diyeceksiniz? Bu cevaplanabilir bir soru değil. Neden? Dermot kızgınlığını göstermek istercesine gözlerini kapattı. Çok fazla değişken var. Ne gibi? Ne gibi? Dermot kendisine yöneltilen soruyu sanki aptalca bir soruymuş gibi tekrar etti. Birkaç dakika sonra da gözleri hala kapalı olarak konuşmaya başladı. Bilgisayar korsanının amacı tecrübe düzeyi, veri formatına aşinalığı, vergi formatının yapılışı, erişim protokolü, bir dizi güvenlik duvarı ve virüs programı ve daha pek çok değişkenden söz ediyoruz ki sizin bunları anlayacak kadar geniş bir teknik altyapınız olduğunu hiç zannetmiyorum. Bu konuda haklısınız, dedi Garney. Fakat diyelim ki tamamen örnek olsun diye soruyorum. Oldukça yetenekli bir korsan, belirli bir hastalık üzerine tedavi gören hastaların yer aldığı bir liste oluşturmaya çalışıyor. Dermot sessizce ellerini havaya kaldı ama Garney devam etti. Bunu yapmak ne kadar zordur? Yine söylüyorum, bu cevaplanabilir bir soru değil. Bazı veri tabanları o kadar geçirgen ki doğrudan internette yayın yapsalar daha iyi olur. Ama bazıları da dünya üzerinde şifre kırma ve kodları deşifre etme konusunda en gelişmiş bilgisayarları bile kolaylıkla etkisiz kılabiliyor. Her şey sistem tasarımcısının yeteneğine bağlı. Garney Dermot'un son cümlesine bir gururlanma ifadesi yattığını düşündü ve bu konu üzerine gitmeye karar verdi. Her türlü iddiaya girerim ki bu konuda sizden iyi olabilecek insan sayısı oldukça azdır. Dermot gülümsedi. Kariyerimi bu gezegendeki en zeki korsanları alt etmek üzerine kurdum. Benim tasarladığım hiçbir veri koruma protokolüne izinsiz erişim sağlanamadı. Bu bilgi yeni bir olasılığı gündeme getirirdi. Belki de bu adamın alt edici yetenekleri, katilin ulaşmak istediği veri tabanına giden yolda büyük bir pürüz yarattı. Katil de onu bu davaya sürüklemeye karar verdi. Bu fikir kesinlikle düşünmeye değerdi. Fakat asıl sorun bu olasılığın cevaptan çok soru yaratmasıydı. Keşke yerel polis departmanında aynı kapasiteye sahip olsaydı. Bu cümle Garney'i düşüncelerinden sıyırıp yeniden olay yerine döndürdü. Ne demek istiyorsunuz? Ne mi demek istiyorum? Dermot vereceği cevabı uzun uzun düşündü. Bir katil beni takip ediyor ve ben de polisin beni koruyabileceğinden emin olamıyorum. Civarda başıboş dolaşan bir deli var ve bu deli önce beni sonra da sizi öldürmek niyetinde. Sizse bu durum karşısında bana farazi bir bilgisayar korsanının farazi bir veri tabanına erişimi hakkında varsayımlı sorular soruyorsunuz. Ne yapmaya çalıştığınızı bilmiyorum. Eğer dikkatimi dağıtarak sinirlerimi yatıştırmaya çalışıyorsanız şimdiden söyleyelim. Hiçbir işe yaramıyor. Neden gerçek tehlike üzerine odaklanmıyorsunuz? Sorunumuz akademik bir yazılım meselesi değil. Sorunumuz eli bıçaklı bir delinin peşimizde olması ve bu sabah yaşananlar da polisin hiçbir işe yaramadığının en açık göstergesi. Dermot'un konuşurken kullandığı öfkeli ses tonu yavaş yavaş kontrolden çıktı. Sesleri duyan Nardo yukarı çıkarak yatak odasına girdi. Önce Dermot'a sonra Garney'e, eve yine Dermot'a bakarak ''Neler oluyor burada?'' diye sordu. Dermot arkasını döndü ve duvara bakmayı tercih etti. Garney ise ''Bay Dermot kendisini yeterince iyi korunmadığını düşünüyor.'' dedi. ''Yeterince korun?'' Nardo öfkeli bir giriş yaptı ama hemen kendini toparladı ve daha makul bir tonda açıklamaya geçti. ''Bayım, bu eve yetkisiz birinin girme ihtimali, hatta yanlış duymadıysam eli bıçaklı bir delinin bu eve girme ihtimali sıfırdan bile az.'' Dermot duvara bakmaya devam etti. ''Şöyle izah edeyim.'' dedi Nardo. ''Eğer o orospu çocuğu buraya gelmeye cüret ederse ölür. İçeri girmeye çalışırsa onu kıtır kıtır keser, akşam yemeği niyetine yerim.'' ''Bu evde yalnız kalmak istemiyorum, bir dakika bile.'' ''Beni duymuyor musunuz?'' dedi Nardo. ''Yalnız değilsiniz. Mahalleniz tamamen polislerle çevrili. Evin dışı da polislerle çevrili. Kimse içeri giremez.'' Dermot Nardo'ya doğru döndü ve meydan okuyan bir uslupla ''Ya çoktan girdiyse?'' diye sordu. ''Siz neden bahsediyorsunuz?'' ''Ya çoktan eve girdiyse nasıl olacakmış bu?'' ''Bu sabah memur Şişik'e bakmak için dışarı çıktığımda, mesela ben bahçede dolanırken kapı kilitli değildi ve o da içeri girdi, girmiş olabilir değil mi?'' Nardo duyduklarına inanamıyormuş gibi karşısındaki adama bakıyordu. ''İçeri girdi ve nereye gitti?'' ''Ben nereden bileyim?'' ''Ne yani, adamın yatağınızın altta falan mı saklandığını düşünüyorsunuz?'' ''Bu sadece bir soru yüzbaşı. Fakat görüyorum ki siz bu sorunun yanıtını bilmiyorsunuz değil mi? Çünkü evi baştan aşağı kontrol etmediniz değil mi? O halde katil yatağın altında olabilir değil mi?'' Nardo, ''Yüce Tanrım!'' diyerek isyan etti. ''Bu kadar saçmalık yeter.'' İki adımda yatağın yanına gitti ve öfkeli bir tavırla yatağın ayak kısmını tutarak omuz hizasında havaya kaldırdı. ''Şimdi oldu mu?'' diye söylendi. ''Burada birilerini görebiliyor musunuz?'' Yatağı öylece yere bıraktı ve büyük bir gürültü oldu. Dermot öfkeyle Nardo'ya bakıyordu. ''Sizden istediğim yüzbaşı yeterli bir çalışma. Çabukça bir gösteri değil. Çocukça bir gösteri değil. Evde detaylı bir arama yapılmasını istiyorum. Çok mu zor?'' Nardo buz gibi bakışlarla Dermot'u süzdü. ''Siz söyleyin. Herhangi biri bu eve girerse nereye saklanabilir?'' ''Nereye mi? Bilmiyorum. Bodruma, tavan arasına, dolaplara. Nasıl bilebilirim ki?'' Bu ayrımda geçen yabancı isimler: Jimmy Spinks, J I M M Y, S P I N K S, Glock, G L O C K, iPod, I P O D, Pini, P, E, O, N, Y, Mark, M, A, R, K, Bronx, B, R, O, N X Albert A L B E R T Radon R U D D E N Saturn S O T H E R T O N Richard Karch R I C H A R D K A R T C H Gerish Tishuk G A R Y S I S S E K Nardo N A R D O Pet P A T Tommy T O M M Y